Ayrım 8.
Gene onu can kulağıyla dinliyor, sesinin hiçbir ayrıntısını kaçırmıyorlardı. Milto Çavuş da dinleyicisini bulmuş ulu bir destancı gibi coştukça coşuyordu. Milto Çavuş'un okuduğu destan ne kadar sürdü, adalılar onu ne kadar dinlediler, kimse farkında olmadı. Bir gün tam ikindi üstüydü. Herkes dalmış gitmişti. Kulaklarında da Milto Çavuş'un coşmuş, gittikçe de kadim bir Türkiye dönüşmüş sesi. Birden yaşlı balıkçı Aleko Makris'in sesiyle irkildiler. Başlarını kaldırdılar ki balıkçı Aleko, Milto Çavuş'un önünde dimdik duruyor, kalın gür sesi. Yok, bir tek bile bunlar adayı, topraklarını, denizlerini terk edecekler. Yunanistan'a muhacir gidecekler sözü yok. Hiçbiriniz Milto Çavuş'un okuduğu yüzbaşının kağıdından böyle bir laflar duydunuz mu? Milto Çavuş da yüzbaşının kağıdını ne güzel okuyordu. Söyleyin bu güzel kağıttan gelen bu güzel sözlerden böyle bir şey, böyle bir sözler duydunuz mu? İrkilen kalabalık sonra duruldu, düşünceye daldılar. Ardından da birkaç kişi bir ağızdan, bu kağıtta böyle bir sözler yok dediler. Kaç gündür dinliyoruz? Olsaydı bilmez miydik, hepimiz de Türkçe biliyoruz. Milto Çavuş Türklerden de iyi Türkçe konuşuyor. Başçavuştur o, çok harp görmüştür. O Arapça da konuşur. Yemen'de öğrendi, çavuşlukta. 9 yıl askerlik yaptı. O Türkçeyi paşadan da iyi bilir. Validen de, doktordan da, kaymakamdan da. Söyle Milto Çavuş, sen okudun o elindeki kağıdı. 40 gün 40 gece. Bu sözleri Angalika, Milto'nun önüne kadar gelerek söyledi. Sen okudun, söyle. Milto Çavuş bir kalabalığın üstünde, bir kağıdın üstünde, bir kalabalığın bir kağıdın üstünde göz gezdirdi. Kağıdı dürdü, büktü. İç cebine koydu. Bir ara gözlerini gene kalabalığın üstünde gezdirdi. Gözleri çakmak çakmak yandı, gülümsedi. Yok, yok vire öyle sözler, dedi. Yok vire, ezberledim kağıdı, bulamadım öyle sözler, yok vire. Ayağa kalktı, dimdik yürüyerek evine gitti. O gittikten sonra kalabalık bir gürültü yumağı haline geldi. Gün kavuşuncaya kadar tartıştılar. O günden sonra köyün içinde kimse kalmadı. Ne kimse sabahlardan akşamlara kadar Milto'yu dinledi, ne kimse çınarların altına yan gelip yattı, ne de kimse evlerin karanlık köşelerine saklandı. Herkes her zamanki gibi işine gitti. Balıkçılar balığa çıktılar. Bağları olanlar bağlarını çapalamaya, şeftali kiraz ağaçları olanlar ağaçların dibini doldurmaya gittiler. 3 gün 3 gece yağmur yağdı. Kimse yağmurda da boş durmadı. Bahçelerini sulamak için sarnıçlarını yağmur suyuyla doldurdular. Yağmurdan sonra çalışmaları birkaç misli daha da arttı. Kovanları olanlar arılarına baktılar, ilaçlar püskürttüler. Bahar çiçekleriyle birlikte uyanmış, şeftali, kiraz çiçeklerini, yaban güllerini, kır lalelerine çokuşmuş, bir anda 100 çiçeğe konup kalkan arılarını konurlanarak izlediler. Hayran kaldılar. Savaş öncesi balık şöleni geleneğine yeniden döndüler. Savaştan önce balıkçılar pazar ve çarşamba günleri haftada 2 gün yalnız adalıların geleneksel şöleni için balık tutarlardı. Bu 2 gün tutulan balıkların hiçbirisi satılmaz. Her balıkçı getirdiği balıkları apak çakıl taşlarının üstüne yığar. Koskocaman balık yığınına eli keskin bıçaklı kızlar gelir. Balıkları bir yandan temizler, pırıl pırıl yıkar, kamış sepetlere doldururlardı. Çınarların altına çoktan hasırlar serilmiş, fırınlardan taze çıkmış, sıcak buğulu ekmekler getirilmiş, kalaylı sahanların yanına konmuştur. Mis gibi bir ekmek kokusu da ortalığı almıştır. Orta yere yakılan ateş çoktan kızıl köze kesmiştir. Zeytin ağacının közleri kolay kolay kül bağlamaz, öteki odun küllerine benzemez. Ta uzaklara kadar karanlığı deler, ışığını yüreğe cömertçe gönderir. Temizlenen balıkları ince zeytin dallarına geçiren kadınlar, kızlar, balıkları yayılmış közlerin üstünde kızartırlar. Balıklardan bütün adaya yayılan, insanı devce acıktıran mis gibi bir koku çıkar. Kalaylı sahanların başına geçmiş, bağdaş kurmuş oturmuş, yaşlı, orta yaşlı erkekler, ellerinde sıcak ekmekleri kızaran balıklara bir an önce kavuşabilmek için boyunları koparcasına başlarını közlere uzatırlar. Balıklar gelince de kılçıklarını usul usul bir iyice ayıklar, yardıkları ekmeğin içine koyar, dudaklarının kıyılarından yağları sızdırarak parmaklarını yalayarak yerlerdi. Bu şölenlerde hiç geçilmezdi. Belki başka adalarda, kıyı köylerde içilirdi. Kim bilir? Yalnız Karınca Adası şölen geleneğinde kesinlikle içki yoktu. Bu şölenlere kimi zaman dost Türkler de katılırlar. Bu şölenleri ömürleri boyunca anımsarlar. Yeri gelince de nerede olursa olsunlar ballandıra ballandıra anlatırlardı. Adalardaki kıyılardaki Rum köylerinde yemek masada yenirdi. Belki Türklerden kapıp yer sofrasında yemek yiyenleri de çıkardı aralarından. Bütün bunlara karşın Karınca Adalılar yemeklerini masada yerlerdi. Yalnız pazar, çarşamba balık şölenleri hep yer sofrasındaydı. Bu şölenlerde balıklar közde kızartılırken denize olanlar uzaktan yanmış mis gibi balık yağının kokusunu alırlar, dümeni adaya kırar, kim olursa olsunlar, ister yedi kat yabancı olsunlar, gelir babalarının sofrası gibi sofranın başına geçer otururlar, ilk kızarıp nar gibi olmuş balıklar da onların sofrasına konurdu. Bu akşamki şölen bütün şölenlerden daha görkemli geçti. Hiç kimse ne gitmekten ne kalmaktan söz etti. Bir kapkara düşten bile uyandıklarını unutmuş gitmişlerdi. Böyle güzel bir günün sabahında kilisenin öbür yanındaki evlerden bir patırtı, bir gürültüdür ortalığı aldı. Kıyamet kopuyordu. Çınarın altındaki kanepelerde oturanlar oraya koşuştular. Vardılar ki Haris Kondolu'yla Petros Politis'in ellerinde birer kalın sopa birbirlerine veryansın ediyorlar. Yüzleri, elleri, başları kan içinde kalmış, öldürürcesine birbirlerine vurup duruyorlar. 5-6 güçlü genç olanları birbirlerinden zorla ayırıyorlar. Ötekiler sopalarını kaptıkları gibi birbirlerinin başına, omuzlarına, yüzüne, artık Allah ne verdiyse, nerelere rast gelirse var güçleriyle öldüresiye vuruşuyorlardı. Sonunda ikisi de yorulmuş olacak ki oturtuldukları sandalyelerden bir daha kalkamadılar. Haris Kondoğlu kana bulanmış mendiliyle elinin yüzünün kanlarını siliyor. Petros Politis de başını önüne eğmiş, yarılmış alnından akan kanları aldırmıyordu bile. Haris Kondoğlu hem kanlarını siliyor hem de bağırıyor. Doymuyor bu adam, doymuyor diyordu. Hiç doymuyor. Bu sabah uyandım baktım ki bu adam benim çitimi sökmüş. Bahçesinin sınırını 3 adım getirmiş. Benim bahçenin içine. 3 adımdan daha da çok. 15 yıldır böyle yapıyor. Önce bir karışla başladı. Ertesi yıl 1/2 adım. Ertesi yıl 1 kulaç. Baktım neredeyse bütün bahçemi alacak. Ayağa kalktı, ter içinde kalmış, terleri daha durmayan kanlarına karışıyordu. Bu sabah uyandım baktım bu, bahçemin çitini sökmüş. Ben de koşarak evden aşağı indim. Özür dileyeceği yerde bana o kalın sopayla vurdu, başımı yardı. Kan fışkırttı başımdan. Ben de bir sopa kaptım. Bağırması gittikçe artıyor, boyun damarları da parmak parmak şişiyordu. Haris Politis'in üstüne yıldırım gibi atlarken onu tuttular. Öldüreceğim bu köpeği, öldüreceğim. 20 yıldır bahçemi yağma ediyor, doymuyor. Gözünü toprak doyursun, doymuyor. Petros başını önüne eğmiş susuyor, Haris bağırdıkça bağırıyor, oysa ne başını kaldırıp onun yüzüne bir kere olsun bakıyor ne de bir sözcük çıkıyordu ağzından. Köylüler hiçbir şey söylemeden üzüntülü başları önlerinde oradan ayrılırlarken kavgacıları da delikanlılarla evlerine gönderdiler. Ve beklenen kuşlar da geldi. Büyüklerin hiçbirisi bu yıl kuşlara ilgi göstermedi. Oysa geçen yıl adanın en azından erkeklerin yarısı, kadınlarının da birçoğu, çocukların hemen hepsi ağlarla, lüks lambalarıyla kuş avına çıkmışlardı. Nisan'ın sonuyla Mayıs başları birkaç günlüğüne adaya binlerce, on binlerce sayısız türde kuş, nereden gelirlerse her yıl gelirler, iki tepenin arasını üst üste doldururlar. Yeryüzü, gökyüzü kuşa keser. Bütün adayı bir kuş cıvıltısı alır. Kuş cıvıltısından deniz ne kadar dalgalı olursa olsun, dalgaların sesi bile duyulmaz. Koyalın zeytin ağaçları, yaban gülleri, incirleri, narları, otları, çiçekleri kuştan gözükmez. Koyakta kuşlardan hortumlaşarak, dönerek, savrularak göğe ağan, inip çıkan, parlak, koskocaman bir top ışık olarak çıkan, Çakınca'da göğü baştan başa ikiye biçen, inip çıkarak, koyağı bir uçtan bir uca bir anda geçip denize inen, iner inmez de denizin üstüne varır varmaz da tam kıyıda zınk diye duran, orada birbirlerinin üstüne yığılan, sonra da o anda arkaya savrulan, dönerken denizin üstünde, kıyıda çakıl taşlarında ölüler çırpınan, kanatlarını açıp uçamayan yaralılar bırakan kuşlardan başka hiçbir şey gözükmez. Adalılar kendilerini bildi bileli bu hep böyledir. Kuşlar ne çok gelirlerse gökten yağmur gibi, ne kadar çok yağarlarsa yağsınlar bu tansık kimseyi şaşırtmaz. Yalnız binlerce kuşun renkleri dünyayı doldurmuş, saçılan renkleri herkesi büyülemiştir. Herkes uykuda olsun, gözleri açık olsun renk düşleri görür. İliklerine kadar, en ince damarlarına kadar renklerle dolar. Bu büyü alır onları başka, sarhoş, baş döndürücü sevinçten deli eden dünyalara götürür. Kuşlara ağlar kurulur. İnce balık ağlarıdır bu ağlar. Yüzlerce kuş bu ağlara takılırlar. Kızlar, kadınlar ağlardan kuşları toplarlar. Geceleri de ellerinde lüks lambaları, koya bütün adalılar gelirler. Kuşlar ışıklara çokuşurlar. Ellerine uzun zeytin dalları almış kişiler, ellerindeki dallarla dalga dalga gelen kuş sürülerine vururlar. Yüzlerce, binlerce kuş cansız yere yığılır. Bir gün ışırken genç kızlar deniz kıyısına iner, çuvallar dolusu küçücük, küçücük parmak kadar kuşları temizlerler. Küçücük kuşların içinde büyük kuşlar da vardır. Temizlenen kuşların bağırsakları, ciğerleri kıyıya sıralanmış kedilere atılır. Bu işe en çok sevinen, düğün bayram eden kedilerdir. Yıllar yılı balık yemekten bıkmışlardır. Çınarların altına ateşler yakılır, ateşlerin üstüne kazanlar konur, kuş eti pilavı yapılır. Dünyada bu kuş eti pilavı kadar lezzetli bir yemek, bütün ada ant içer, incile el basar ki dünyanın hiçbir yerinde yapılamaz. Şölen 3 gün sürer. 3 gün sonra adalılar bakarlar ki koyağı doldurmuş kuş kümeleri 1/4'ünü adada bırakmış çekip gitmişler. Karınca adasında 3 gün 3 gece süren kuş kırımının, kuşların küme küme uğradıkları birçok yerde de tıpkısı yaşanır. Örneğin Torosların birçok bölgesinde. Adadaki olaylar boyunca ortada hiçbir çocuk gözükmüyordu. Ne kalabalıklarda, ne deniz kıyısında, ne değirmenin oralarda, ne koyakta, ne bahçelerde, ne de evlerde. Ya da çocukları her yerde görüyorlardı da kimse onları fark etmiyordu bu hayhuy içinde. Ya da çocuklar başlarını almışlar çekip gitmişlerdi. Belki bir kayık ele geçirmişler, belki büyük bir motora el koymuşlar, ver elini dünyanın öteki ucu demişlerdi. Belki de yüzbaşı gelip gittikten sonra bir mağaraya, bir kuytuya, bir tünele, 7 denizlerin dibindeki peri padişahının sarayına, başka bir adaya, İda Dağı'na, belki de yalnız kendilerinin bildikleri bir sihirler ülkesine sığınmışlardı. Birdenbire hiç yoktan çocukların ortada gözükmeleri, ellerinde birer uzun yeşil zeytin dalı, omuzlarında ağlar, 15-20 çocuğun bir ağı taşımaları, gülüşlerinin sevinç ve şamatalarının kuş seslerine karışması, adalıları kendilerine getirdi ya, hiçbiri kuş avlamak için kilisenin papazının dışında çocuklara katılmadı. Oğlanlar kız çocuklarıyla birlikte büyüklerden daha güzel ağ gerdiler. Lüks lambalarını daha uygun yerlere koydular. O kadar çok kuş avladılar ki kuşları kıyıya un torbalarıyla taşıyabildiler. Çınarların altına kazanlarını kurdular, büyüklerden daha lezzetli pilav yaptılar, yediler, doydular. Gene papazlardan başka hiçbir büyük onlara katılmadı. Çocuklar da bir tek büyük kişiyi şölenlerine çağırmadılar. Büyükler de çocukların cümbüşünü uzaktan seyrettiler. Kuşlar gittikten sonra çocuklar gene yitiklere karıştılar. Bir varmış, bir yokmuşa döndüler. Vakit çabuk geçti. Göz açıp kapayıncaya kadar Mayıs ayına gelindi. Bütün bahçeler düzenlenmiş, çiçekler, sebzeler ekilmiş, elma, kiraz, zeytin, şeftali fidanları dikilmiş, güllerin, ağaçların dipleri doldurulmuş, kayıklar, tekneler onarılmış, boyanmış, yeni ağlar övülmüş, eski ağlar elden geçirilmiş, damların kiremitleri aktarılmış, su yolunun üstü açılmış, kırılmış pöhrenkleri değiştirilmiş, her şey yerli yerine konmuş, balık avınaysa daha Nisan'ın başında çıkmaya başlamışlardı. Bu yılda o kadar çok kılıç vardı ki, ha maşallah, suyun yüzüne serilmiş uyuyan balıkların yeleleri aydınlık denizleri doldurmuştu. Akşam üstleri denizden dönen balıkçıların tekneleri 50 okkalık, 70, 80, 100 okkalık kılıçlarla ağızlarına kadar dolu geliyorlardı adaya. Ve balıkları büyük şehire götüren tekneler o kadar çok balığın hepsini bir seferde götüremiyorlardı. Karınca adasına olukla para akıyordu. Deniz şimdiye kadar böylesine verimli, cömert olmamıştı. Balıkçılar sevinçlerinden uçuyorlardı. Böylesine bir çalışma, böylesine bir hayhuy içinde vaktin gelip de geçtiğinin kimsecikler farkında olmadı. Yüzbaşı arkasında 12 jandarmayla birlikte adaya ayak basıncadır ki herkes donup kaldı. Hançeri alıp da teker teker her birini hançerleyecek olsaydın hiçbirisinden bir damla kan akmazdı. Yüzbaşının arkasından da tekneden esnaflar, tüccarlar, zengin çiftlik sahibi köylüler, zengin kasabalılar indiler. Bunların her birisi gereksinmesi olan bir öteberi alacaktı. Gelenlerin bir bölüğü salt ticaret için gelmişti. Alıcılar hemen köyün içine yayıldılar. Önlerine gelen eve dalıyorlar. Uzun uzun evin içindeki halıları, kilimleri, koltukları, duvardaki resimleri elleriyle yokluyorlar. Beğenirlerse fiyatını soruyorlardı. Hepsinin aldığı cevap da aynıydı. Bizim satacak bir çöpümüz bile yok. Ne yapacaksınız bunları? Gidiyorsunuz işte. Yolda hepsini denize mi atacaksınız? Geri geleceğiz. Alıcıların çoğu nah gelirsiniz diye sert konuşuyor. Kimi gülüp alay ediyor, kimi de üzülüyordu. Nah gelirsiniz. Doğru. Şimdiden hazırlıklara başladık. Sizi zafer alaylarıyla karşılamak için. Toy düğünle 21 pare top atışıyla karşılayacağız sizi. Geri döneceğiz. Bugüne de kaçırırsanız bu fırsatı da mallarınızı meccanen verseniz kimse almayacak. Denize dökeceksiniz. Denize dökmeyeceğiz. Bu kasabada dostlarımız var. Onlara bırakacağız. Dönemezsiniz. Mübadeledesiniz. Mübadiller geriye dönmezler. Satın şunları. Yazık size. Bu güzel şeylerin ziyanı olmasın. Mallarınızı dostlarınız siz gider gitmez satacaklar. Varsın satsınlar. Dostlarımıza helali hoş olsun. Onlar bizim dostlarımız. Bunca yılın tuz ekmek hakkı var. Varsın onlarda kalsın tuz ekmek. Adadakilerin son sözleri bu oluyordu. Bunca yılın tuz ekmek, varsın onlarda kalsın. Analarının sütü gibi helal olsun mallarımız bizim dostlarımıza. Bunca yıllık tuz ekmek hakkı için helal olsun. Alıcıların çoğu eli boş döndü. Yalnız adada arkadaşı olan birkaç kişi koltuklar, İsfahan, Kula, Yağcı Bedir, Isparta halıları, dededen kalma eski işlenmiş ikonlar, çiçekli porselen tabaklar, karpuzu büyük pembe, mavi üstü güllü lambalar alabildiler. Eli boş dönenlerin kimisi öfkelenip Rumlara ağız dolusu küfrediyor, kimisi şaşırmış ne söyleyeceğini bilemiyor, kimisi ikircikli bir tuhaf olmuş, kimisi de bu hükümetlerin işleri belli olmaz, belki de geri dönecekler diye düşünüyorlardı. Böylece düş kırıklığına uğramış kişiler teknelerine döndüler, kasabanın yolunu tuttular. Yüzbaşı, arkasında askerleri düş kırıklığına uğramış alıcılar yanlarından geçerlerken onların yüzlerine bakmadılar. İskelenin üstünde öyle dimdik kalmışlar, alıcıların telaşlarını, hırslarını, yaltaklanmalarını, yalvarışlarını, sövmelerini şaşkınlıkla seyretmişlerdi. Bir süre orada, oldukları yerde, başları önlerinde beklediler. Sonra yüzbaşı sahilini salladı, geriye döndüler. Motora bindiler, arkalarına bir kezcik olsun bakmadan çektiler gittiler. Alıcılar gittikten sonra artık bütün baharlık işleri bitmişti. Adalılar her sabah tan yerleri ışır ışımaz çınarların önüne, yanlardaki tümseklere sıralanıp oturuyor, gözlerini ötelere dikiyor, gelecekleri bekliyor. Akşam olunca da büyük ateşlerini çınarların altına yakıyorlar. Balıkçıların her akşam daha çok getirdikleri balıkları közlerde kızartıyor, ulu şölenlerini sürdürüyor. Bütün ada közlerden savrulan balık dumanıyla mis gibi kokuyordu. Bir akşamüstü gene böyle çınarların altında bir köz harmanı oluşurken pişen balıkların yanan yağlı dumanları adanın üstüne savrulur. Ortalık mis gibi kokarken yüzbaşı iskeleye yanaşan bir tekneden arkasında 12 jandarmayla indi. Hasırların üstüne oturmuş köylüler, kadın, erkek, çoluk çocuk ayağa fırlayıp onları karşıladılar. Yüzbaşıyı baş köşeye oturtup önüne kocaman bir gümüş tepside kızarmış balıklar, ekmek, bir büyük şişede mastika koydular. Yüzbaşı coştukça içti, içtikçe coştu. Tok, candan inandırıcı sesiyle döneceksiniz diyordu. Abdülvahap Bey'in dediği gibi siz 3000 yıllık toprağınıza ve hem de 10.000 yıllık denizinize geri döneceksiniz. Abdülvahap çok iyi insandır. O kırmızı kordelalı istikbal harbi madalyasıyla taltif edilmiştir. O vali olacakken böyle bir köşede mal müdürlüğünde kalmıştır. O mağdur edilmiş bir zat-ı şeriftir. Sizler güle güle gidin arkadaşlar. Mutlaka geriye döneceksiniz. Ve hem de pek yakında. Çünkü muhterem, bilgili, kahraman bir zat olan Abdülvahap bendenize de küçük bir çiftlik sattılar. Efendim. Ben yakında emekli olup bu kasabada kalacağım. Siz yakında dönünce de hep birlikte kardeş gibi yaşayacağız. Ben sizin dostunuz muyum? Dostumuzsun, dostumuzsun, dostumuzsun. Öyleyse şerefe. Yunanistan'a götüremediğiniz eşyalarınızı bizim eve bırakabilirsiniz. Allah razı olsun Abdülvahap bana büyüyecek bir ev satmak nezaketinde bulundular. O büyük bir kahramandır. O Ankara'daki büyüklerin hepsinin arkadaşıdır. Üzeyir Han da sizin döneceğinizi söyledi. O gerçek bir handır ve hem de bize sığınmıştır. Onun dedelerinin Kafkas dağlarında sırça sarayları vardır. Bu kasabada saklanıyor. Nüfus memurluğu bahane. Ben sizin dostunuzum. Evet, Yunanistan'a götüremeyeceğiniz çok kıymetli eşyalarınızı, altınlarınızı, gümüşlerinizi yere gömeceğinize benim büyük eve bırakabilirsiniz. Eski kutsal ikonlarınızı, halılarınızı bana bırakabilirsiniz. Dönünce koyduğunuz gibi el değmemiş olacaksınız. Çünkü sizler benim dostlarımsınız, Şerefe. Kadehini eli uzadığı kadar yükseğe kaldırdı. Şerefe, Şerefe. Böyle ziyafetleri ölünceye kadar devam edeceğiz, Şerefe. İnşallah, inşallah. Döndüğünüz gün gene burada, bu çınarların altında böyle bir toy düğün kuracağız. 3 gün, 3 gece. 40 gün, 40 gece. Ben sizin dostunuzum, bunu hiç unutmayın. Döndüğünüzde burada şarap, rakı, mastika, uzo su gibi akacak. Akacak, dediler. Gidecekleri güne kadarki zaman, her gece balık şölenleriyle, yüzbaşının candan, içten, sevgi dolu nutuklarıyla çarçabuk geçti. Adalılar da şölenlerde yüzbaşı içkide yalnız bırakmadılar. Böylece candan, dilinden ballar akan bir konuk, hem de dost bir konuk hiç yalnız bırakılır mıydı? Köydeki küplerde ne kadar mor şarap varsa çınarın altına taşıdılar. Şişe şişe rakı, mastika, uzo getirdiler. Savaştan önce gemilerden aldıkları köşe bucakta kalmış Rus vodkası bile buldular. Bütün köy o geceden sonra yüzbaşıyla, jandarmalarla birlikte kadın erkek adada her ağacı, her çiçeği, her otu, taşı toprağı okşayarak, kedi gibi her köşe bucağı koklayarak dolaştılar. Pazar günü de kiliseyi üst üste doldurdular. Kilise kalabalığı almadı, çoğu avluda kaldı. Papaz şimdiye kadar okuduğu duaları okudu. Şimdiye kadar hiç böylesine güzel dua okumamış, sesi böylesine yanık çıkmamıştı. Hep bir ağızdan söyledikleri ilahiler de başka türlüydü. Kilise avlusunun dışında duran, sıkı bir Müslüman olan yüzbaşıyı bile ağlattılar. Gidecekleri gün daha deniz beyazken, köylülerin bütün öteberileri çınarların altına yığılmış, gelecek dost tekneleri bekliyorlardı. Gün burnuna teknelerin motor sesleri duyuldu, arkasından da gözüktüler. Gelenler 1-2, 5-10 tekne değil, bir balıkçı filosuydu. Hepsi de eski balıkçı arkadaşlardı. Kıyıdaki Türkmen köylerindeki, kasabadaki balıkçıların hangisi duymuşsa arkadaşlarının sürüldüğünü koşup gelmişti. Hepsi de evlerinden bir ölü çıkmışçasına yaslıydı. Ağızlarını bıçaklar açmıyordu. Birçoğunun göz çukurlarında yaşlar birikmişti. Denizin dostluğu da hiç başka bir dostluğa benzemez. Eninde de sonunda da mutlu bir dostluktur. Kıyamete kadar unutulmaz. Teknelere çabuk taşındılar ve motorlar hep birden çalıştı. Denizi bir kalabalık filo motorlarının sesleri doldurdu. Ve karınca adalılar, güvertede yönleri uzaklaşıp giden adada, ada bir duman arkasında kalıncaya, silinip gidinceye kadar gözlerini adalarından alamadılar.